Dipten Gelen Dalga 1. Cilt İlya Ehrenburg Evrensel Basım Yayın 2. Basım Haziran 2004 Türkçe'ye çeviren Mazlum Beyhan. Bu kitap 479 sayfadır. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Haziran 2011. Okuyan Pelin Başak. İlya Ehrenburg 1891'de Kiev'de doğdu. Çok genç yaşta Rusya'daki devrimci harekete katıldı ve çok geçmeden tutuklandı. Serbest bırakılınca Paris'e göç etti ve ilk şiirlerini burada yayınladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yaptı. Yurda 1917'de döndü. İç savaş başladığında Ehrenburg Ukrayna'daydı. Daha sonra tekrar Avrupa'ya geçti ve Hulya Hurenito'yu yazdı. 1924'te Sovyetler Birliği'ne döndü. Çeşitli Sovyet gazetelerin yurt dışı yayınları sorumlusu olarak Avrupa'ya gönderildi. 1941'e kadar İzvestiya gazetesinin savaş muhabiriydi. İspanya İç Savaşı'na katıldı, Paris'te bulundu. Tekrar Sovyetler Birliği'ne döndüğünde Paris düşerkeni yazmaya başladı. Bu eser 5 kitap olarak yayınladığımız üçlemenin ilk kitabıdır. Gazetecilik ve roman çalışmaları dışında makale, gezi yazısı, anı ve öykü de yazan Ehrenburg 1967'de öldüğünde ardında Paris düşerken Fırtına ve Dipten Gelen Dalga'dan oluşan üçleme dışında çok sayıda eser bıraktı. Paris düşerken Fırtına ve Dipten Gelen Dalga'dan oluşan nehir roman, 20. yüzyılın en hareketli dönemini tüm tarafları ve çeşitli yönleriyle tasvir eden dev bir eserdir. Üçlemenin bu son cildi, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünyayı anlatıyor. 20. yüzyılın ortasında büyük bir yara açarak beliren dehşet bitmiştir ama şimdi daha sinsi ve daha gizli bir savaş başlamıştır. Dolayısıyla o önüne çıkan her şeyi yakıp kavuran fırtına dinmiş gibi görünse de küller arasında kalan kordan yeni fırtınalar körüklenmektedir. Ehrenburg bu kitabında Soğuk Savaş'ın ilk yıllarını ayna tutuyor. Faşizmin yıkamadığı Sovyetler Birliği'ne karşı ABD'de yapılan planlar, Pentagon'dan Paris hükümetine kadar uzanan entrikalar ekseninde hayata geçirilirken, sosyalizm ve kapitalizm arasındaki savaşın yeni cephesinde yaşayan direniş güçleri de yeni durum için mevzilenmektedir. Yüzyılın en büyük romanlarından sayılan ve sayısız dilde basılarak milyonlarca insan tarafından beğeniyle okunan bir klasik. Dipten Gelen Dalga 1. Cilt İlya Grigoryevic Ehrenburg. Bu biyografi Mazlum Beyhan tarafından Büyük Sovyet Ansiklopedisinden Cilt 49 1957 2. Basım yararlanılarak hazırlanmıştır. Ünlü Sovyet yazarı, gazeteci ve eylem adamı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 3. ve 4. dönem milletvekili. Kiev'de bir Yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Devrim olaylarına ilgi duyarak 1905-1907 yıllarında Bolşevik yeraltı örgütlerinin çalışmalarına katıldı. 1908 yılında tutuklandı. Aynı yıl Fransa'ya iltica etti. 1910 yılında Paris'te dekadan etkilerin görüldüğü bir şiir kitabı çıktı. 1914-1917 yıllarında Rusya Sabahı gazetesinin muhabiriydi. 1917 yılı Mart'ında Rusya'ya döndü. 1921 yılından başlayarak Paris'te yaşamaya başladı. Ve bu arada Sovyet basınına geniş hizmetlerde bulundu. 1923 yılından başlayarak da İzvestiya'nın muhabirliğini yaptı. 1930 yılından sonra sürekli olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaşadı. Ehrenburg uzun ve karmaşık bir sanat yolu izlemiştir. Estetik fikirlerindeki çeşitli sallantılar ve çelişkilerden sonra sanatta gerçekçiliğin geniş yoluna kavuşan yazar, Büyük Ekim Sosyalist Devrimini izleyen ilk yıllardaki dünya görüşünü Rusya Üzerine Yakarışlar 1918, Ölüm Saatine 1919, Öngünler 1915-1921 yılları şiirleri 1921, Düşünceler 1921, Yurtdışı Düşünceleri 1922 gibi şiir kitaplarında dile getirmiştir. Hayatla sanat arasındaki ilişkiyi saptamak isteyen ve yapıcı sanat anlayışına gelen Ehrenburg'un eserlerinde kapitalist toplumun son derece sert eleştirisiyle devrime ve insanlığın geleceğine ilişkin şüphecilik birbiriyle birleşmiş durumdadır. Hulya Hurenito'nun Olağanüstü Serüvenleri 1922, D.E. Tröst'ü ya da Avrupa'nın yok oluş tarihi 1923. Bu dönemdeki bazı eserlerinin temelinde devrimci gerçekçilik ve hümanizm arasındaki çelişkiler yatar. Nikolay Krubov'un Yaşayışı ve Mahvoluşu 1923, Jean Ney'in Aşkı 1924. Nep döneminin sakatlıklarını Yağmacı 1925, Gideyen Ara Sokak adlı eserinde anlatmıştır. 13 Pipo 1923 başlıklı öykü kitabında Ehrenburg, gerçek kahramanını kapitalist toplum yapısını mahvolmaya mahkum ettiği basit insanı bulur ve uzlaşmaz sınıfsal çelişkiler üzerine eğilir. Komünarcının Piposu ve Ötekiler. Avrupa ülkelerine yaptığı sayısız geziler, Ehrenburg'un çeşitli gazete yazılarında politik hicivlerinde dile getirilmiştir. Beyaz Kömür ya da Werther'in Gözyaşları 1928, Zamanın Vizesi 1931, Yazılar İngiltere 1931, İspanya 1932, Benim Paris'im 1933, Uzayan Son 1934, Avusturya'da İç Savaş 1934, Yaşadığımız Günlerin Kronikası 1935, Gecenin Sınırları 1936, On Beygir Gücü 1929, Zorunlu Ekmek 1933. Ehrenburg'un 30'lu yıllardaki gazeteciliğinde iki dünya ve sosyalizmin kaçınılmazlığı temalarının işlediği görülür. Kapitalist dünyada olup bitenleri gitgide daha bir bilinçle kavrayan Ehrenburg'un dünya görüşünün oluşmasında tüm Sovyetler Birliği kapsayan gezisinin büyük rolü olmuştur. İkinci Gün 1934, Soluk Soluğa 1935 ve Yetişkinler İçin Kitap 1936 gibi eserlerinde Sovyet gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir. Yiğit İspanyol halkının özgürlük savaşı verdiği 1936-37 yıllarında İspanya'da ve Hitler Almanya'sına karşı savaşın verildiği 1939 yılında Paris'te Ehrenburg birçok gazete yazısı, uzun öykü, şiir, roman yayımladı. İnsana Ne Gerek 1937, Ateşkes İçinde 1937, İspanyol Dayanıklılığı 1938, Bağlılık İspanya Paris 1941, Burjuva hükümeti tarafından Nazilere satılan Fransız halkının trajedisi 26 dünya diline çevrilen ünlü Paris Düşerken romanında yansısını buldu. 1941-42, Stalin Ödülü 1942. Büyük Anayurt Savaşı'nın ilk yıllarından başlayarak Ehrenburg, savaş muhabiri olarak cephede bulundu ve anayurt sevgisiyle, faşizme karşı öfkeyle dolu ateşli yazılar yayımladı. Pravda'nın, Kızıl Yıldız'ın sayfalarında yer alan bu yazılar, radyolarda yayımlandı ve dünya dillerine çevrilerek çeşitli gazetelerde yer aldı. Savaş yıllarında Ehrenburg, 1000 dolayında makale yazdı. Bunlardan bir bölümü Savaş adı altında 3 cilt halinde yayınlandı. 1942-44 Savaş üzerine şiirlerde aynı yıl yayınlandı. Savaş öncesi ve savaş yıllarını kapsayan Fırtına adlı romanında 1947 Stalin Ödülü 1948 tarihi olayların geniş bir tablosu çizilmiş. Sovyet halkının birliği, sıradan insanların yiğitliği ve Avrupa'da faşistinden direniş kahramanlarına kadar çeşitli sosyal gruplardan kişilerin çok boyutlu karakterleri verilmiştir. Avrupa ve Amerika'nın savaş sonrası yaşayışını anlatan Dipten Gelen Dalga ya da orijinal adıyla 9. Dalga 1951-1952 adlı romanı Barış İçin Savaş'a adanmıştır. Fırtınanın devamı olan bu roman, kapitalist dünyada ilerici gerici güçlerin birbirinden ayrılışları sürecini ele almıştır. Dinmiş gibi görünen fırtına içten içe kıpırtılarla varlığını sürdürmekte ve okyanusun ötesinde yeni fırtınalar yaratma planları tezgahlanmaktadır. Ancak yeni bir fırtınanın hazırlığını yapanlar artık rüzgarlara yön verememektedirler. Bu roman Paris Düşerken ve Fırtına ile birlikte dev bir nehir romanı oluşturmakta ve savaş öncesi, savaş ve savaş sonrasının Avrupa, Sovyetler Birliği ve Amerika'sının en ilginç çizgileriyle gözler önüne sermektedir. Atom bombasına sahip olmanın verdiği üstünlük duygusuyla ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı açtığı soğuk savaş ve bunun tüm dünyada yarattığı büyük gerginlik, kızıl tehlikesini ortadan kaldırmak gerekçesiyle sosyalist ülkelerde sahnelenen oyunlar ve son olarak başlatılan kirli savaşla Kore'nin kana bulanışı, bir yandan romanın dekorunu Asya, Avrupa ve Amerika'ya yayılan çok geniş boyutlara ulaştırırken, öte yandan ABD Senatosu, Pentagon, Wall Street, Fransız hükümeti, Fransız komünistleri ve Sovyet emekçi ve aydınlarını içine alan çok geniş bir insan manzarasını da gözler önüne sermektedir. Yazarın anlatısıyla birbirine karışmış iç monologlar ve aforizmalı konuşmalar Ehrenburg'un üslubunun başlıca özelliğidir. Satirle lirizmi büyük bir başarıyla iç içe verebilen Ehrenburg, sanat üzerine görüşlerini başlıca olarak Yazarın Rolü 1943, Sanatın Rolü 1943, Yazarın Çalışması Üzerine 1953 adlı eserlerinde açıklamıştır. Yazarın Alandaki Aslan 1948 adlı konusunu Fransa'nın savaş sonrası yaşayışından alan bir de oyunu vardır. Savaş sonrası yıllarda Dünya Barış Konseyi Başkan Yardımcılığı da yapan Ehrenburg, halkların barış savaşımlarına aktif olarak katılmıştır. Paris, Brüsel, Varşova, Viyana, Helsinki Uluslararası Kongrelerinde de konuşmalar yapan Ehrenburg, halkların dostluğunu ve halklar arası kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin zorunluluğunu savunmuş ve ABD, Şili, Çin, Hindistan ve Asya, Avrupa ve Amerika'nın başka birçok ülkesine çeşitli ziyaretlerde bulunmuştur. 1952 yılında halklar arası dostluğun geliştirilmesi konusunda gösterdiği çabalarından ötürü Lenin ödülüyle onurlandırılmıştır. Birinci Ehrenburg eserleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 1957 yılına göre 8,8 milyon adet basılmış 30 dile çevrilmiştir. 1. Bakın açık konuşuyorum, artık birbirimizi tanıyoruz. Ama Mary, İsviçre'de bir Fransız şairi bulduğunu yazdığında tam anlamıyla apışıp kalmıştım. İki hafta bir şeycikler geçmedi boğazımdan. Gücenmeyin ama bütün şairler avaredir. Bir Fransız güzel bir fikirden para yapamaz. Bir Fransız hatta paradan bile para yapamaz. Fransız yalnızca kadından para yapabilir. Benim için Mary ideal bir kadındır, biliyorum. Bir Hollywood yıldızı değildir. Ama onu tanımak gerek. Altın gibi bir kalbi vardır. Gücenmeyin lütfen. Ama 66 yaşındayım ben. İnsanları dikkatle gözlemişimdir. Tanırım onları. Siz miras peşindesiniz. Akıllı bir insansınız ama bu yaptığınız aptallık. Biz Güneyliler ölmekte pek acele etmeyiz. Hem kimin kimi mezara daha önce yollayacağı da pek belli olmaz. Bakın, açık konuşuyorum. Kaybetmiş sayılmazsınız, hatta kazandınız bile. Miras kuyruktur. Siz de akıllı bir insansınız, başsınız siz. Bugün sevgili Fransanıza, Transok'un direktörü olarak dönebilirsiniz. Senatör Lowe damadının omzuna dostça vurdu. Bu sırada kolu masadaki kadehe çarptı ve devirdi. Gülümseyerek içkinin döküldüğü yere tuz serpmeye başladı. Açık portakal renkli leke Nivey'in karısını anımsattı. Mississippi'nin sarı gülü. İyi ki burada yoktu. Bu düşünce bir an için Nivey'i sevindirdi. Dinlenip eğlenebilir. Proserpine'in kaçırılışı üzerine heyecanlanarak şiir yazdı, o geceleri yeniden yaşayabilirdi. Ama hemen kayınpederi Transok, 10 güne kadar Mary'nin geleceği ve birlikte Paris'e gidecekleri aklına geldi. Tiksinç tüm bunlar. Benim başkaları için yaratılmış olduğumu, benim şiirlerimi, Paul Valery'nin övdüğünü hiç kimse anlamak istemiyor. Bu sarışın Amerikalı benimle eğleniyor. Onun için şair demek, belalı demek. Ve ben bu herife, sus be yabani diye bağıramıyorum. Şaşılacak şey, neden saçları ağarmamış acaba? Tıpkı kızı, onun gibi sapsarı. Gözleri de yeni doğmuş çocuk gözleri. Canı sıkılıyordur herhalde. Ama yok canım. Transoku, senatosu, yüksek politikası var onun. Dehşetli canı sıkılıyordu Nivey'in. Ağzını ayrı ayrı esnemek ya da peçetesini fırlatıp kalkmak istiyordu. Ama kendini tuttu. Sıkıntıyla önündeki üzüm salkımından birkaç tane aldı. Love ise gülümsüyor ve durmadan gücenmeyin lütfen ama diye yineleyip duruyordu. Sonra yeniden Nivey'in omzuna vurarak konuşmasını sürdürdü. Bakın açık konuşuyorum. İlkin Mary hesabına korkmuştum. Bu Fransız da o Fransızlardan diye düşünmüştüm. Ama siz çok dürüst çıktınız. 3 ya da 4 yıl. Oldukça hatıra sayılır bir stajdır bu. Özellikle de şiir yazan bir insan için. Nivey içinde bir keder, kin, tiksinti dalgasının kabarıp büyüdüğünü duydu. 3 yıldır bu tür konuşmalara dayanmak. İşte bu gerçekten bir stajdı. Perdelerden sızan güneş ışınları senatörün sert saçlarını aydınlatıyordu. Love olgun bir şeftaliyi avucunda birkaç kez döndürdükten sonra ısırdı. Üstü başı şeftali suyu içinde kalmıştı. Nivey daha fazla dayanamadı. Beyaz, zayıf yüzünde, sanki içerlerde bir yerlerden geliyormuş gibi bir buruşma belirdi. "Gene karaciğerin mi?" diye sordu Love içten bir ilgiyle. Nivey suçüstü yakalanmış gibi utandı. "Çok sıcak." "İyidir sıcak olması. Tüm pislikler ortaya çıkar böylece. İnsan şöyle adam akıllı bir terledi miydi? Tanrı önünde olsun, insanlar önünde olsun, temiz demektir artık. Hem alışmalısınız artık bu sıcaklara. 3 yıldır buralardasınız. 3 mü yoksa 4 oldu mu?" Nivey peçeteyle alnını sildi, kapkara oluvermişti peçete. Bardağındaki buzlu suyu bir dikişte içip bitirdi ve sonunda gücünü toplamış olarak. "3" dedi. "Savaş bittiğinde gelmiştik buraya." Senatör bir kahkaha attı. "Kim dedi size savaşın bittiğini? Aslında sizin Fransızlar için savaş hiç başlamamıştı bile. Binbaşı Simedal bana Fransızların bizim tanklara öküzün trene baktığı gibi baktıklarını söylemişti. Lütfen gücenmeyin. Evet, bir Napolyon'unuz vardı. Bunu ben de biliyorum ama o eskidendi. Oysa siz şimdi şairleştiniz. Şair oldunuz. Savaş bitmedi, savaş daha yeni başlıyor. Biliyorum, kızıllar çetin cevizdir, fatalisttir onlar. Bir Rus için hayatın değeri yoktur, bir rastlantıdır hayat. Şüphesiz çok kalabalıklar, sayıları çok kabarık. Ama biz gene de kazanacağız. 4 yıldır buradasınız ya da 3 yıldır, bir şey fark etmez. Artık anlamış olmanız gerekir ki biz Amerikalılar başladığımız bir işi sonuna dek götürürüz. Yavaş başlarız, bu doğru. Enine boyuna düşünür, ölçüp biçeriz. Bu da doğru ama sonra belli bir sistem içinde zincirleme olarak öyle bir gidiş gideriz ki şu kızılların işini bitirdiğimizde sizin şampanyalardan bir şişe daha içeceğim. Sizinle birlikte tabii. Nivey kendine geliyordu. Nazik, hafiften şüpheci, salt New York'un bir takım züppelerine değil ama senatörün dost ve yakınlarına da değer veren bir kişi olup çıkmıştı. Hafifçe gülümseyerek, "Ve siz eminsiniz Ruslarda bomba bulunmadığına," dedi. Love bu sözden alınmıştı. "Ne bombası?" "Lütfen gücenmeyin ama bu işler Mary için şiir yazmaya benzemez. Dün nedense bana United'la kolay rekabet edilemeyeceğini kanıtlamaya çalışıp durmuştunuz. Sanki ben bu işi üzerinden para kazanmak istiyormuşum gibi." "Para yapmak için bende pamuk var azizim, pamuk. Ama Transok benim görevimdir. Boynumda bir borçtur Tanrı için. Amerika içindir Transok. Ben Fransız değilim, şair de değilim. İdeallerim var benim. Dini, aileyi, kültürü kurtarmak gerek." Albay Roberts alçak gönüllü, sözü dinlenebilir, gerçekten tutarlı bir insandır. Transok'a büyük önem veriyor o. Şöyle bir gözünüzün önüne getirsenize. Ne çok işiniz olacak Paris'te. Sizin gibi bir insan kıyıda köşede kalmamalı. Devlet Bakanlığından birkaç aptalı da gagalamışsınız. Göğsüm kabardı, övünç duydum. Siz benim için Fransız değilsiniz artık. Açık konuşuyorum, siz benim için tam bir Amerikalısınız. Önemli olan demir perdeye süzülüp orada yayılabilmektir. Prague, Bill Coster'ı gönderebiliriz. Bu bir oyun değil. Moskova'ya gelince, Roberts sizi uygun buluyor. Bir Fransız her yere kolayca girebilir. Bir adam bulun ama beyni kızıl değil, pembe olsun. Ve şu güzel yeşil kağıtçıklar var ya, onlardan da eline bolca tutuşturuverin. Gerisi kolay. Sosyalistler böyle garnitürlerden hoşlanırlar. Roberts orada çok şey yapılabileceğini söylüyor. Nivey kaşlarını gülünç bir biçimde kaldırdı. Öteden beri Pentagon'dakilerin akıl yeteneklerinden kuşkulanır dururdum. Ama Albay Roberts'ın böylesine saf olabileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Bir Fransız sosyalistini hiçbir zaman işe yarar, iyi bir casus yapamazsınız. Parayı havaya savurmaktan başka bir şey değildir bu. Ne casusu? Roberts bilgi toplamaya gereksinim duyarsa ne size ne bana başvurur. Bu iş için kendi özel adamları vardır onun. Roberts'ın salt haber alma işiyle uğraştığını sanmakla yanılıyorsunuz. Çok önemli kimselerle görüşür o. Kısa süre önce başkanın yanındaydı. Askeri işler beni hiç mi hiç ilgilendirmez. En az güncel olan işlerdir onlar. Sahi siz Rusların gerçekten savaşmak istediklerini düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Elbette savaşacaklardır ama şimdi değil. 10-15 yıl sonra, iyice hazır oldukları zaman. Bu baylar hep kazanılacak, hiç kaybedilmeyecek bir piyangonun düşü içindeler. Sizin şu Roberts'ınız, savaş savaş diye yırtınıp duruyor, can atıyor savaşmaya. Oysa dün siz de savaşmanın uygun olacağını söylemiştiniz bana. Anımsamıyorum. Eğer söylemişsem, heyecanlandığımdan, kendimi kaptırdığımdan söylemişimdir. 66 yaşındayım ama hala heyecanlanıyor, canla başla veriyorum kendimi işe. Roberts'a gelince, Hep tartışırız biz onunla. Akıllı adamdır. Barışın savaştan daha kazançlı, daha yararlı olduğunu bilir. Ama askerdir ve bütün askerler savaşmak isterler. Çok açık, anlaşılır bir durumdur bu. Savaş olmadığı zaman askerler aptal gibi olurlar. Roberts kesin kes Kızılların harekete geçeceklerine, dolayısıyla onlardan önce davranmak gerektiğine inanıyor. O idealisttir. Güçleri gerçeklerin yerine koyar. Bense sağduyuyla hareket eder, öyle yargılarım olayları. Savaşsız da bitirilebilir Kızılların işi. Eğer bir adam size engel oluyorsa doğal olarak ortadan kaldırırsınız onu. Ama şu var, öldürmek her zaman uygun olmayabilir. Bazen yıkmak, yıkıma uğratmak daha çok işe yarar. Smith'in raporunu okudum. Savaş onları iyice yıpratmış. Heriflerin tepeleri de şahin gibi durmalıyız. Hani benim Barry'nin dişi bıldırcınlara yaptığı gibi. Varsın silahlansın herifler, varsın pantolonsuz geçsinler. Açık konuşuyorum. Hatta hani derler ya, boğa yılanı gibi bilge olmalı diye. İşte öyle olmalı. Nivey artık dinlemiyordu. Kendisine söz yönelten kişiyi, bir alıcıyı devreden çıkarır gibi aradan çıkarmayı, konuşma sırasında onunla kendisi arasındaki bağlantıyı koparmayı öğreneli çok olmuştu. Sesini kesiyor, kafasını çok uzaklara ait, şimdiyle bağlantısız sesler dolduruyordu. Böyle anlarda Paris'teki odasında oturmuş, şiir yazmakta olduğunu düşlerdi. Bu ikinci dünya, bu düş dünyası onun sığınağıydı. Karısından, geveze kendini beğenmiş kayınpederinden, Amerika'dan, kurtuluşu sığınağına gizlenmekte bulurdu. Ne bu nemli boğucu sıcaklara, ne insanların tepelerinde asılı gibi oluşan gökdelenlere ve ne de kazanmak, batmak gibi ticaret işlerine alışamamıştı. Bu ülkede her şey büyük, kocaman, rahatsız ediciydi. Fırtınalardan çocuk gibi korkuyordu insan, yağmurları, sinemalarda görülen tufanlar gibiydi. Çalışma odasının penceresi altında biten otlar sanki kutsal kitaptan çıkarılıp konmuşlardı oraya. İnsanın elini dağılıyorlardı. Uzun süre önce Amerika'ya gelişinden hemen sonraydı bir yangın görmüştü. Büyük bir otel yanıyordu. 17. katın pencerelerinden birinde bir kadın çırpınıyordu. Sonra aşağıya atmıştı kadın kendini. Sık sık gözünün önüne geliyordu bu sahne. Nedense kadının Fransız olduğunu düşünüyor. Uykusu arasında kadın ona ya ağlayan Persefon'u ya da çok eski yıllara ait müzeleri anımsatıyordu. Büyük bir şair olabilirdi oysa. Her şey ters gitmişti. Nedense Almanların soyluluklarına inanmış ve nedense şu sarışın budala kadına bağlanmıştı. Şimdi gene ateşin içine girecekti. Bu onun yaşamı değildi. Bir yangındı bu. Yükseklerde bir yangın. Merdiven yoktu inip kaçmak için ve aşağıya atlamak korkunçtu. Tüyler ürperticiydi. Paris'te bir kurşunla işini bitirebilir ya da Cenevre Gölü'ne kendini atıp boğulabilirdi. Ve çok da iyi olurdu bu. İlk yılı karısıyla birlikte New York'ta geçirmişlerdi. Mary hastalanınca güneye gitmişler, sonra çakılıp kalmışlardı oraya. Ah şu güney! Ateşli, aptal, yapışkan kadınlar, akşamları kulakları sağır eden bir radyo, alkol, yoksul, yılgın zenciler. Nivey, karısına sık sık insanları beyaz kara diye renklerine göre ayıran Amerikalılara karşı olduğunu, böyle bir ayrımı uygar insanlar için çok çirkin bulduğunu söylerdi. Zencileri susarak geçiştirirdi. Aslında zencilere de karşıydı o. Korkuları, parlak beyaz dişleri, yoksulluklarına bakmaksızın neşeli olabilmeleri, kaba dansları. Onlardan da hoşlanmazdı Nivey. Bir gün karısına, ben insandım, oysa bir hayvanat bahçesine yerleştirdiler beni, demişti. Mary gülümsemiş, demek Simidal seni de inandırdı zencilerin hayvan olduklarına demişti. Sen bir şairsin şekerim, çiftçi oldun, yalnız çiftliğin yok. Kızmış ama susmuştu, bu budala isterik kadınla tartışmayı aşağılatıcı buluyordu. New York yitik bir cennet gibi gelmişti ona. Burada Mary bir takım pasaklı, saçı başı karmakarışık ressamlarla gönül eğlendirirken, o ateşler ve sisler içindeki uzun caddelerde dolaşmış, dolaşmış, konyak içip pul pul akan seni, senin balıkçılarını, sahaflarını, aşıklarını düşünmüştü. O zamanlar daha şiir yazıyordu. Fransa çiçeğe durmuş kestane ağaçları. Eski dünyanın sessiz hüznü üzerine şiirlerdi bunlar. Şimdi kendi kendine oyalaması, olması da olanaksızdı. Bu sarı çiyan bir burkacın içine sokmuştu onu. Nivey gitgide daha çok alıngan olmuştu. Her şeye çabucak sinirleniyordu. Çevresindekiler ondaki bu hastalığı daha da azdırıyorlardı. Ama o tüm belaların başı olarak kayınpederini görüyordu. Bununla birlikte ruhsal bir dinginlik içinde olduğu sayılı bazı anlarında alın yazısı üzerine şöyle bir düşününce Love'un akıldan ve duygudan yana pek nasipsiz olmadığını kabul etmek zorunda kalıyordu. Senatör beş parasız, vatansız, sosyal durumu sıfır olan bir yabancıyı evine kabul etmişti. Üstelik şimdi Nive'ye, Paris'e onuru lekelenmiş bir yoksul olarak değil, Transok'un direktörü olarak dönme olanağı sağlıyordu. Büyük yazarlar bile kendisine yağ çekerlerdi artık. Hatta bunlardan birisi şimdiden Sirke'nin maskesi yazarının o özgün dehası önünde saygıyla eğildiğini bildirir, pohpohlayıcı bir mektup yollamıştı bile. Kim serzenişte bulunmaya cesaret edebilirdi Nive'ye? Sembat olacak değildi ya bu ikinci talihsiz. Hayatımın diye düşündü Nive, kendine özgü bir çizgisi var. 41'de Ante'yi alt eden Herküles'ten yana olman bir rastlantı değil. Kuşkusuz yanılıyordum. Kibirli, manyak, tötonları, yarı tanrı belledim kendime. Yol kötüydü ama amaç kusursuzdu. Proserpini, şiiri, Avrupa'yı savunmak. 41 devam ediyor. Şimdi komünistlere karşı müthiş bir güç ileri sürüldü. Amerika. Demek ki hiç kimseye ve hiçbir şeye ihanet etmedim. Ne Fransa'ya, ne sanata, ne kendime. Kendini bu düşüncelerle avutuyor ama bir saat sonra üzerinde gayet zevksiz bir giysiyle küçük bir kız çocuğu gibi hoplayıp duran ya da senatörle "Lütfen gücenmeyin." her zamanki konuşmalarından birine dalmış olan Mary'yi görünce tüm neşesini yitiriyordu. Şöyle yazmıştı günlüğüne. Eski alışkanlıklarından onda kalan biricik şeydi bu. "Bundan daha fazla alçalınabileceğini sanmıyorum. Marsilya'nın belalıları bile benden 100 kat daha mutludurlar. Esin perisini yardımıma çağırmaya korkuyorum. Bir gün bile yaşayamaz burada. Benim için değerli olan her şeyin kurtuluşu için biricik şans, onların bombaları. Bunun için onlara dua etmeliyim. Oysa tiksiniyorum ben onlardan. Robertson ve buralı öteki zıpçıktıların yanında şirk. Gerçekten de Nietzsche sayılır. Şaka falan değil, Almanlardan çok daha akıllılar. İnsanın böylesine basitleştirilebileceğini Avrupa'da hiç kimse düşleyemezdi bile. Mary çekilmez oldu. Bu yaşlar psikologlarca pek iyi bilinen yaşlardır. Mary 43 yaşında olduğu halde 39'unda olduğunu söylerdi. Ne yapacağını, zamanı nasıl geçireceğini tam anlamıyla şaşırmış durumda. Bir ara Texas'a horoz dövüşü seyretmeye gitti. Şu işe bakın ki tam da o sırada Texas'ta horoz dövüştürmek yasaklanmıştı ve tıpkı kızılların toplantıları gibi illegal olarak yapılıyordu. Sonra kendini Miller'in romanlarına kaptırdı. Neymiş efendim, çıplak gerçeği seviyormuş. Oysa Miller yaşı geçmiş hipopotamlar için bir erotikten başka bir şey değil. Bugünlerde yeni bir mani edindi kendine. Zenci bir aşık buldu. Adamı natürmort resim yapmaya, beyaz zambaklar çizmeye zorluyor. Onun yeni bir Russo olduğundan da emin. Gözleri şehvetle parlıyor, ağzı yitmiş yok olmuş gibi. Tiksinç. Her şey tiksinç bu kadının. Bugün kalktığımda terinin ıslak lekesini gördüm iskemlede. Ne çirkeflik, tiksiniyorum. Onlardan, kendimden, söylenen her sözden, yapılan her hareketten tiksiniyorum. Bir aya kadar Fransa'ya gidiyor. Anımsarlar mı acaba kendisini? 3 yıl önce gazetelerden kesilmiş bir tomar yazı göndermişlerdi. Leja'nın dostları Nive'in hain olduğunu, yargılanması gerektiğini yazıyorlardı. Kuşkusuz o zamandan beri çok şey değişti. Şimdi herkes gelecek bir savaştan konuşup dururken, onun üzerine suç alarak bağışlanmayı dilemesi ya da kendini özürlü göstermesi uygun olmazdı. Şöyle diyebilirdi ama, ben bunu ta ne zamandan fark ettim. Sizler komünistlerle kardeşleşirken ben durumu anlamıştım. Evet Bay Lejean, kimin kimi yargılayacağını göreceğiz. Durmadan Paris'e döneceğini düşünerek heyecanlanıyordu. Lansiye, kuşkusuz vatanseverlere oyun oynamış, aldatmıştı onları. Almanlarla olan oyunları su yüzüne çıkmasın diyeydi şimdiki kavgası da. Sembat, budala ve zararlı bir adamdı. Gazeteler, Duman'ın Amerika'ya hareket edeceğini yazıyorlardı. İhtiyar bunamış, mitinglere katılıyor, bir takım bildirilerin altına imzasını koyuyormuş. Demek ki artık onunla da Corbey akşamlarını Maurice Ahman'ın aşçılık sanatı üzerine sevinç taşkınlıklarını anımsayarak ve vahşilerin sergileri Apollon ile Marsyas'ın ruhsal çarpışmaları üzerine tartışarak şöyle sessiz bir akşam yemeği yemek olanağı kalmamıştı. Hayır, gerçeğin gözüne korkmadan bakmak gerek. Savaş öncesinin Paris'i yok artık. Nivey yeni, bildik olmayan bir kent bulacak. Heyecan karısının yokluğunun tadını çıkarmasına engel oluyordu. Uyuyamıyordu. Aldığı uyku haplarının da bir yardımı olmuyordu bu konuda. Uzun yeşilim tırak yüzünde gözleri ateşli ateşli parlıyordu. Şimdi de kayınpederiyle birlikte sıkıcı bir öğle yemeği yedikten sonra üzerine bir gevşeklik çökmüş, yarı uykulu, bulanık bulanık düşünüyordu. Bir zamanlar hayatımı değiştirmek, ikinci bir hayata başlamak istiyordum. Oysa şimdi hiç mi hiç istemiyorum böyle bir şeyi. İkincisinin de yüzüncüsünün de nasıl olacağını şimdiden biliyorum. Hiçbir ilginç yanı... Ama siz beni dinlemiyorsunuz diye bağırdı Senatör Law. En önemlisi şu, Roberts orada gizli bir muhalefetin gelişmekte olduğunu söylüyor. Yalnızca örgütlenmek gerekmiş. Roberts öyle sıradan her gün rastlanan adamlardan değildir. Harriman bile ona akıl danışır. Cumhuriyetçilerin çoğu ona büyük değer veriyorlar. Dule'nin daha idareli olduğunu söyledim. Ama eğer tüm bunlar bir bombayla çözülebilecekse ben de sustum gitti. Gerçekten de birdenbire sustu. Şu son zamanlarda böyleydi hep. Ateşli ateşli konuşurken ansızın uyku bastırıyordu. Doktorların söylediğinin tersine iş ve çalışmanın yaşla bir ilgisi olmadığına inanırdı. Yalnızca başkent yoruyordu onu. Yarım yüzyıl Mississippi'de eski beyaz sütunlu evinde yaşamış, çiçek yetiştirmiş, Mary'yi şımartmış, akşamları büyük sarı nehrin sularının nasıl karardığını seyretmişti. Zincirlere karşı sert ama hak bilirdi. Suç işleyeni hemen kovar, coşkuyla çalışanları, dinsel günlerin gereklerine uyanları ödüllendirirdi. Nive'ye kuzeyliler derdi. Kara derililere arka olmaktan, onları savunmaktan hoşlanırlar nedense. Ama inanmayın siz onlara. Kuzeyliler, hatta kızıllar zincirleri aşağılık görürler. Oysa ben onların düğünlerine giderim. Çocuklarıyla oyun oynarım. Benim için önünde sonunda onlar da insandır. Savaştan hemen önce dostları Law'u politikaya sokmayı başarmışlardı. Mary'nin artık korunmaya gereksinimi yok diye düşünmüştü. Dindar bir insan, Tanrı ve insanlar önünde sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır. Kendi eyaletinin sorunlarıyla uğraşıyordu. Sonra senatoya soktular onu. Washington yakınındaki geniş villası çok sıkıcı, insanlar ise titiz, sert, burunları yüksekte gibi geliyordu ona. Ama candan vermişti kendini işine. Sık sık komisyonlara giriyordu ve işte kısa bir süre önce Transoko kurmuş, örgütlemişti. Kırmızı yüzlü, sağlam yapılıydı. Yüksek sesle konuşur, yüksek sesle gülerdi. Herkes onun mutlu olduğunu sanırdı. Oysa o sarı nehrin, sütunlu evinin, oralardaki sessizliğin, dinginin özlemi içindeydi. Baş ağrısından, nefes darlığından şikayetçiydi. Her zaman, "Korkarım ki damat her şeye rağmen benden uzun yaşayacak," derdi. Senatör koltuğunda uyuklamaya başlamıştı. Nivey hala yemek masasında oturuyordu. Dikkatini bir şey üzerinde toplamış, derin derin düşünüyor gibiydi. Gerçekte ise o burada değildi. Kopuk, silik görüntüler geliyordu gözünün önüne. Fransa'nın eski panayırları, yanan evin penceresindeki kadın, açık kırmızı lalelerle dolu kırlar. Hizmetçinin içeri girişini duymadı bile. Senatör uyanmıştı. "Telgraf mı?" Sonra bir çığlık atarak elindeki kağıdı yere düşürdü. Nivey telgrafı yerden alıp okudu. "Dün Mary'ye bir suikast yapıldı. Yüce Tanrı sevdiklerini koruyup kolluyor. Mary'nin sağlığı yerindedir. Mr. Nivey'in gelip gelmeyeceğini telgrafla bildiriniz. Eğer gelmeyeceklerse Mary'nin buradan ayrılışını çabuklaştırmasını salık veririm. Suçlu yakalandı. Harrison adında sizde çalışan bir zenci. Soruşturma devam ediyor. Olay hepimizi son derece öfkelendirdi. Kalplerimiz sizinledir. Eyalet komitesi parlak söylevinizin sağladığı başarıdan ötürü sizi kutlamamı rica etti benden. Transok'un yakın gelecekteki amaçlarına ilişkin bildiriniz bura basınında yayımlandı ve coşkun bir yankıyla karşılandı. Size candan bağlı binbaşı Simidal." "Ne korkunç," dedi sonunda Senatör Law. "Zavallı kızım. Düşünün bir, bu namussuzu Plover'ınkinin yanında güzel bir eve yerleştirdim. Açık söylüyorum, insan değil bunlar. Mary'ye el kaldırmak ha? Ömrü boyunca kimseyi incitmemiştir o. İşin kötüsü oraya gidememdi. Yarın değil öbürsü gün raporum komisyonda görüşülecek." Mississippi'ye gitmek Nive için mutluluk verici bir şey değildi ama kayınpederiyle tartışılamayacağını da biliyordu. Senatörse her şeyi bağışlıyordu. Tek ki kızının yazgısına kayıtsız kalınmasındı. Law odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bağırıp çağırıyordu. Bir saat sonra biraz yatışınca, "Bir uçağa atlayıp hemen gidebilirim," dedi. "Ama Mary'nin buraya gelmesi daha iyi olmaz mı? Hava değişimine gereksinimi var onun da. Eğer şimdi Simidal'a telefon edersek yarın sabah Jackson'dan hareket edebilir Mary. Benim de istediğim sizin bir an önce kızınızı bağrınıza basabilmeniz." Nivey dışarı çıkıp tek başına yürümeye başladı sokakta. Hava kararmıştı ama sıcağın havanın kararmasına falan aldırdığı yoktu. Nivey'in soluduğu yakıcı bir nem ve benzin kokusuydu. Dinlenme sona ermişti. Komedi yeniden başlıyor, avantaj da Mary'den yana olmak üzere üstelik. Şaşılacak şey. Neden öldürmek istedi zenci acaba onu? Oysa korurdu o zencileri. Bununla birlikte anlaşılmayacak bir şey de yok ortada. Mary ellerindeydi. Kendilerini umutsuzluğa, çaresizliğe düşüren adamın kızı. Besbelli Low cezalandırmıştı bu Harrison'ı. O da bir bardak fazla içti ve öç almaya karar verdi. Çok kolay anlamak. Yel gibi bir araba geçti yanından. İki sarı göz uzun uzun ışıdı karanlığın içinde. Nivey durdu. İyi ama niçin öldürememiş adam onu? Nivey, Tanrı'nın yalnızca şaka yolda anıldığı bir aile çevresinde büyümüştü. Babası İncil'deki olaylar üzerine yazılmış basit şiirleri severdi. Genç ozanın kabul ettiği Tanrı ve Tanrıçalar, gür defne ağaçları arasındaki ak mermerler ya da gölgelerdi. Ama şimdi birdenbire kollarını yukarı kaldırmış öfkeyle bağırıyordu. Peki sen, ya sen niye öldürmedin onu? Bu bağırışı Mississippi'li yoksul zenciye değil, binbaşı Simidal'ın telgrafında sözünü etti, her şeye muktedir olanıydı. Gülümseyerek oynatıyorum galiba diye düşündü ve yürüdü. Uzun bir aynanın önünde taranan bir genç kız ve çocuğunu yatıran bir ana gördü pencerede. Yaşlı bir adam verandada oturmuş pipo içiyordu, bir başkası süzgeçli kovayla çiçek suluyordu. Kendilerinin olan bir yaşamı yaşıyorlar. Ne transokun, ne komünistlerin ve ne de benim hiçbir önemimiz yok onlar için. Elbette aşıklar, şairler de vardır burada. Kadının biri doğuruyordur şimdi. Blois'da noter Janet'in akşamları beyaz şebboyları nasıl suladığını anımsıyorum. Belki Rusya'da da oluyordur aynı şeyler. Noter değil de bir muhasebeci ya da mühendis de çiçekleri sulayan. Ve kadınlar orada da doğuruyorlardır, emziriyorlardır çocuklarını, yatırıyorlardır. Herkesin kendince bir yaşamı var. Yalnızca ben bir kenarda kala kalmışım. Oturmuş aynanın önüne düş kuruyor. Sessizlik, akşam ve barış geçerli onun için. Peki ama niçin Fransızları bir yerlere yollamak, aptalca bir takım bildiriler sunmak, yaygara koparıp fitnecilik, kışkırtıcılık yapmak zorundayım ben? 3 güne kadar Mary burada olacak. İlk sözü, sen benim içimi dolduran coşkunluğu anlayamıyorsun olacaktır. Senatör de bunun üzerine gümleyen sesiyle, lütfen gücenmeyin diyecektir. Sonra dosyalar, raporlar, ihbarlar, transok, Roberts haklı galiba, en temizi bomba. 1. ayrımın sonu sayfa 21.